A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Bugün Erkan Seyhan'la birlikte programımızın konuğu Sayın İnal Batu. Efendim hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Biz
hoş bulduk.
Programımıza konuk ettik ama Sayın İnal Batu bizi konuk etti evine. Lütfettiniz, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim, onur verdiniz.
Estağfurullah. Sayın Batu, ülkemizin tanıdığı diplomasi alanında gerçekten uzman bir kişilik. Görüşleri her zaman ülkemize yön vermiş akil insanlardan. Efendim, rahmetli babanız da hem siyasetle ilgilenmiş. Ben okudum. Hem veteriner hekimliği var hem edebiyatçılığı var. Çok yönlü bir kişilik.
Evet.
Sizin yani siyasal bilgiler fakültesine girmenizde, sonradan siyasete girmenizde, dış işlerinizde bir etkisi var mıydı babanızın?
Yani babam Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği de yaptı. Akademik kariyer. Benim de idealim akademisyen olmaktı. Üniversitede hoca olmaktı. Fakat o günlerin yani 40'lı 50'li yılların mahrumiyetler ülkesi Türkiye'si bizim nesli böyle bir yurt dışına açılma, yurt dışını görme. Çünkü başka türlü gidemiyorsunuz yani turizm falan sıfır o dönemlerde. Yani benim gibi orta halli bir ailenin çocuğu yurt dışına ancak bir devlet memuru olarak gidebilir. Öyle turlar, murlar, turizm hiç sıfır. Yani beni akademik kariyer değil de devlet memurluğuna, dışişleri memurluğuna iten başlıca neden bu oldu. Dünyayı tanımak, tamam. Yabancı ülkelerde yaşamak. Oradan yoksa
çok
ben,
iyi
ben de
olmuş
bir
aslında.
Akademi... İyi oldu.
Evet.
Ama öbür ihtirasımı da yıllar sonra tatmin ettim yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne. De hem genel başkan yardımcılığı yaptım uzun bir süre, 6-7 yıl. Evet. Hem de milletvekilliği yaptım. Bir başka büyük aşkım da Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'de de as başkanlık yaptım. Ve tarihimizin en parlak şampiyonluğu tesadüf benim yönetici olduğum bir döneme rastladı. 103 gollü rekor. Evet. Ondan sonra şimdi de Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Yani yurt dışı,
siyaset,
politika ve Fenerbahçe. Üç tutkumu da çok şükür Allah'ın yardımıyla tatmin ettim. Ne mutlu
güzel,
bana.
Ne güzel, ne mutlu size.
Evet. Dışişlerine Kıbrıs'tan mı başladınız? Nereden başladınız efendim? Birleşmiş Milletler'i hatırlıyorum, Lefkoşa'yı hatırlıyorum.
Yani Kıbrıs benim büyükelçi olarak ilk
evet,
bulunduğum yer. Dışişlerinde ilk dış görevim benim Washington'da. Hı hı. 1965. 65 yılı. Oradan mahrumiyet hizmetine gittim Gana'ya. Afrika'ya. Ondan sonra işte uzun bir kariyer, 38 yıl Roma Büyükelçisi olarak da sonlandırdık bu kariyeri.
Büyükelçiliğiniz tabii Kıbrıs'ta kaç yılıydı o
Kıbrıs
zaman?
Kıbrıs 5 yıl sürdü. 1979-84. Yani bu harekat sonrasının o bunalımlarla, zorluklarla, yokluklarla dolu dönemini kapsıyor. Kıbrıs Türk Federe Devleti dönemini kapsıyor. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ilanında 83'te ben oradaydım ve Denktaş'a da ilk güven mektubunu ben sundum bir Türk diplomatı olarak. Yani tam büyükelçi oldum. Klasik yani. Çünkü büyükelçi olmanın bazı kuralları vardır. Benim Kıbrıs'taki ilk 4 yılki büyükelçiliğim bu kuralların tamamen dışındaydı yani. Kendi kendimize büyükelçi diyorduk işte. Yani benim büyükelçi olarak yalnız Türkiye tanıyordu. Ama orada da bağımsız devlet kurulunca tabii ben de bütün kuralları yerine getirerek gerçek büyükelçi o zaman oldum. İlk tayinim büyükelçi olarak orasıdır.
Evet, ben de özellikle Kıbrıs'ı o yüzden ilk olarak telaffuz ettim. Hep de en hararetli, en hareketli dönemlere rastlamış sizin elçilik döneminiz
her yerde. İnanılmaz bir şey.
Öyle başlamış, öyle bitmiş.
Öyle yani büyükelçiliğim işte Kıbrıs'ta o adanın en çalkantılı, en zor yıllarında orada bulundum. Bir Roma'daki bir Türk büyükelçisinin yaşadığı en acı, en zor şartları da Roma'da yaşayarak o da kariyerimin sonu oldu. En son ayları öyle geçti maalesef. Evet. En son Haydar. Ondan sonra zaten teklif geldi. Hı. CHP'den istifa ettim, ayrıldım aday evet. olmak için.
Kıbrıs deyince biz tabii sivil toplum kuruluşları olarak özellikle Bilim Araştırma Vakfı rahmetli Sayın Denktaş'la birlikte 4 tane konferans gerçekleştirdik. O en hareketli dönemde 2003 yılında meşhur anlam planı zamanında biz buradan uçak kaldırmıştık. İşte diplomatlar, siyasiler, gazete sahipleri, silahlı kuvvetler mensuplarından, halen görevde olan meclis mensuplarından, o an görevde olan tabii. Ve Sayın Denktaş hastalık sonrası olmasına rağmen kürsüde bizi karşılayıp 1 saat konuşma yapmıştı. Ve sonra tekrar İstanbul'daki konferansımıza da katılmıştı. Rahmetli anıyorum çünkü biz vefat etmeden 1 saat evvel Kıbrıs'ta hastanede ziyaret ettik kendisini. Oğlu Serdar Denktaş'la görüşmüştük. Bizim ziyaretimizden 1 saat sonra da hakkın rahmetine kavuştu.
İyi diyordu oğlu. Ben de sürekli temas halindeydim aileyle. Yani eve çıktım işte, şakalar yapıyormuş, günlük ev hayatı yaşayabiliyormuş. Yalnız bir tarafı tutmuyor diyorlardı. Onun dışında normal, rahat bir ev hayatı yaşıyor diye oğlu bana anlatmıştı ama evet. işte bu tür hastalıklarda birdenbire ani kötüleşmeler oluyor.
Evet, Sayın Denktaş ilk günden son güne kadar hep istikrarlı ve doğru olan tercihi yaptı Kıbrıs için. Evet. Türkiye'nin de şu anda Kıbrıs'ta vazgeçilmez bir politikası olarak sürüyor şu anda, değil mi?
Sürmesi lazım.
Evet. Peki efendim, şimdi Avrupa Birliği'nin adı da geçmişken, şimdi yani bir dönem bizim Avrupa Birliği'ne girmek için çabalarken şu anda bakıyoruz ki Avrupa Birliği çatırdıyor.
Bu lafı altını çizerek söylüyorum. Çok çektirdiler.
Evet, bize evet. çektirdiler. Şu anda da onlar sıkıntı içindeler. Evet. Öbür tarafta da Arap ülkelerinde çok ciddi değişiklikler oluyor.
Evet.
Burada nasıl bir plan izlemeli Türkiye? Yani burada bir Avrupa Birliği'ne alternatif bir birlik Türkiye'nin önderliğinde, liderliğinde nasıl görüyorsunuz bunu?
Türkiye önemli bir bölge ülkesi, bir model ülke olabilir. Güçlü bir ekonomisi olması lazım. Silahlı kuvvetlerinin gücü önemlidir. Bu Güneydoğu sorununu mutlaka halletmemiz lazım.
Kesinlikle.
Zaten halkımız en sağduyulu davranışları sergiliyor. Bakın bugün Türk milletinin ne bir güveni var Avrupa Birliği tam üyeliğine, ne de bir fazla ilgisi var. Umurunda değil. Çok önemli toplantılar oluyor. Türkiye ile ilgili raporlar yayınlanıyor. Ben hatırlarım. Geçtiğimiz yıllarda kıyametler kopar. Her televizyon kanalında açık oturumlar, açıklamalar. Şimdi iç sayfalarında basının küçük bir yer alıyor. Ben demiyorum ilişkileri keselim, koparalım ama neyin üzerinde biz varalım? Türkiye ekonomik büyük çıkarlar sağlasın. Bu itibarından. İtibarlı bir ülkeyiz, güçlü bir ülkeyiz. Ekonomimizi güçlendirelim bu ilişkilerle. Sözü geçen bir ülke olalım. Ama o kadar işte yani. Yakın ilişkiler olur, yatırımlar yapılabilir, daha fazlası da olsun. Ama oraya da iyi insanlar gönderelim. İyi insanlar.
Evet.
Örnek, iyi, başarılı sanayiciler oraya gitsin. Kapkaççılar, vurguncular gitmesin.
Gitmesin, doğru. Zaten sizin söyledikleriniz mevcuta yönelik çok önemli tespitler. Çok da doğru zaten. Bambaşka bir vizyonla yaklaşılırsa bu değişirse değişir.
Ha, dostluk, kardeşlik, Tayyip kardeşimiz, abimiz, aslansınız, örneksiniz derler. İçlerinden gelerek de söyleyebilirler bunu. Sokaklarda o bağıranlar Tayyip diye. Onlar gerçek duygularını yansıtıyorlar.
Evet.
Ama işte oraya kadar. Bu işin sınırı odur.
Evet.
Türkiye demokratik, laik yapısıyla modern, çağdaş, yani hem Müslümanlığı güzel yaşayan Türk milleti olarak hem de saydığım yapılarından dolayı hukuk devleti, sosyal devlet. Bundan dolayı o ülkelere bir örnek olabilir.
Tabii, tabii doğru.
Bu yaşamla oradaki demokratik ve insan hakları standartını yükseltebilir.
Tabii.
Onlar Türkiye'ye biraz da o bakış açısıyla, yani biraz ağabey, biraz lider, geçmişten gelen
turizm gelişir mesela, gelişiyor.
Bakabilir ve yani mesela Atatürk de bazı entegrasyonları uygun görmüş. Yani onların olmasında faydalar olur mu? Yani belli bazı...
Bir Sadavat Paktı vardır rahmetli, evet. Atatürk'ün. İran, Afganistan değil mi? Hı. Türkiye. Evet. Şah'la çok yakınlığı var. Şah hayrandır, Rıza Şah Türkiye'ye. Afganistan tamamen Türkiye hayranı bir ülkeydi. Hı. Ve her şey bizden giderdi. Hı. Doktoru, eğitimcisi, subayı. Ben hatırlarım o dönem.
Çok daha üst boyuttan, daha kucaklayıcı, her şeye daha birleştirici bakan, sevgiyle, şefkatle, işte bütün o mezhep ayrılıklarını bir tarafa koyarak, işte hani farklı görüşlere gerçekten saygı duyarak, sadece Müslümanları birlikte değil, gayrimüslimleri de o gücün, o birliğin içinde, işte ekonomik olarak, sosyal yaşantı olarak kucaklayacak bir fikir sistemi ancak bunda bir değişiklik yapar. Bu günün birinde ancak bu oluşursa böyle bir birlik meydana gelebilir İnşallah diye düşünüyorum ben de. İnşallah, evet. Yani ki temenni de bu.
Şimdi bazen de siz çok daha iyi biliyorsunuz ki dünyada böyle çalkantılı olan dönemlerde, ki şimdi işte Arap Baharı deniyor. Bazı çöküşlerin, bazı son raddeye gelişlerin sonrasında yeni bir oluşum, yeni bir doğuş söz konusu oluyor. Bunu biz de yaşadık tarihimizde. Dolayısıyla şu an Türk, yani dünyada da ve bölgede de böyle bir şeyin yeni bir şey doğurma imkanı olabilir. Yani sosyal olarak, halklar olarak ve gereklilikler, ihtiyaçlar ve zaruretler açısından belli bir dayanışmalar, mevcut yürümeyen sistemlerin yürür hale gelerek kurumların ve şeylerin, İslam Konferansı Örgütü dediniz mesela, daha yapıcı olup, İnşallah. Daha demokratik ortamlar, mesela şimdi Suriye'ye, değil mi? Yani biraz daha, mesela bir ara Suriye ile iyiydik ama ondan evvel de terörü besleyen bir ülkeydi. Sonra bir şey oldu.
Az daha savaşa giriyorduk. Evet.
Ama şimdi tekrardan despot bir yönetim ve halkına karşı duran, işte bir el birlikle hem ülkemizdeki, mesela öyle bir birliktelik, bir entegrasyon olsa terör yaşayabilir mi? Siz söyleyin Sayın Batu. Şimdi mümkün mü? Terörün varlığı sürebilir mi o zaman? Yani süremez. Terör örgütü gider, değil mi?
Şimdi bu Arap Baharı'nı benim de yerinde Prag'da izlediğim, yakından izlediğim bu Varşova Paktı'nın dağılma sürecine benzetenler var. Mesela o dedikleriniz oldu işte orada. Oldu. Varşova Paktı dağıldı. 6 ay içinde Çeklerin, Macarların, Hollandalılardan, Belçikalılardan hiçbir farkı kalmadı yaşam itibariyle. Refah seviyeleri de yavaş yavaş artıyor. Tam demokratik. İşte Avrupa Birliği'ne hepsi girdi. Avrupa Birliği deneyimi tabii biraz başarısız oldu ama bu bir komünist imparatorluğun çöküp birkaç ay içinde o halkların, o nehrin doğal mecrasına, Batı medeniyeti, Rönesans'tan bilmem neden, reformdan gelen o medeniyete dönüşleri, bunu yaşadık. Şimdi evet, aynı şey acaba bu bizim coğrafyamızda olabilir mi, Arap Baharı?
O zaman bize çok olur, şey düşüyor.
Olur diye ümit ediyoruz. Burada hakikaten Türkiye'nin de rolü büyük. Çünkü Atatürk'ün kurduğu Türkiye aslında onlar için çok önemli bir model. Yani dine bakış açısı, yobazlığa karşı olması, çağdaş düşünceyi getirmiş olması. Yani şu anda Arap ülkelerinde bunu da bir rol model olarak görüyorlar diye düşünüyorum ben açıkçası.
Görenler var tabii. Evet. Biraz evvel söyledim. Tayyip Erdoğan'a büyük hayranlığı olan milyonlarca insan da var. Ben onların hepsinin farkındayım. Gümrükler kalkmış, bilmem neler, seyahat serbestisi. Yani bugün Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa'da ne varsa hepsini yaşayabileceğimiz, yararlanabileceğimiz bir şey. Birlik.
Efendim? Olsa çok güzel olmaz mı?
Olmaz olur mu?
Yani bunu yapabilecek bir lidere aslında ihtiyaç
Şimdi
var.
Bak, bütün herkesin ittifak edeceği. Çok önemli.
Ki zaten bundan sonra bir birlik olacaksa da böyle olmalı. Yani bir damla kan akmadan, sevgiyle, şefkatle, demokrasi içinde herkesin hani ortak kanaatiyle ve ittifakıyla bir şey meydana gelmeli. Yoksa başka türlü olacak her şey fayda değil, zarar sağlayacaktır. Yani dediğiniz gibi şu anda gelişmelere baktığımızda değil pazarda alışveriş ettiğini düşünmek, işte yani öyle bir şey olsa sonun ne olacağı.
Ben şaşırdım yani.
Böyle olmayacağı çok belli. Mutlaka çok daha üst bir bakış açısıyla ve bunun herkesi, her düşünceyi, her fikri, her milleti kucaklayan bir yapıyla olması gerekiyor.
Şimdi komünizm dediniz, kan dediniz. Bunu terör örgütü PKK kanı döküyor ve bu ideolojiye sahip. Ama bunu Batı'dan destek alıyor. Bu nasıl oluyor?
Olur. Çünkü Batı'da, yani Batı'da birçok değerler var ama birçok da hainlikler var.
O terörü besleyen bir fikir var. Yani o fikir bir ideolojilerle, o adamlar çıkıp silah, dağa çıkıp silah tutuyorlar. Onların beyinlerinden o yanlışları çıkarmak, bir fikri mücadele ilmi anlamda onların yanlışlıklarını da dile getirerek böyle kültürel anlamda da o mücadeleye bir destek vermek gerektiğini düşünüyorum.
Ama işte bu o fikri bir mücadele yapılmasının gerekliliğini daha da ortaya çıkarmıyor
tabii,
mu?
Tabii.
Yani hani işin yüzeysel çözümleriyle uğraşmak yerine insanların kafasında bir takım değerleri tam oturtabilseniz o zaman işte bu söylediğiniz birliktelik oluşacaktır.
Efendim mesela bazı konularda konsensüs lazım. Mesela şu konuda bence konsensüs gerekir. Epey yol aldık yani. Ben bütün bunları söylerken Türkiye yerinde sayıyor.
Yok değil. Mesafe kat ediyoruz. Evet.
Yani çok şey yapıldı. Büyük zihniyet değişiklikleri oldu. Bazı vesayetlerden kurtulundu. Bazı tabulardan kurtulundu. Daha hür bir tartışma ortamı var ve oluyor Türkiye'de.
Evet ama ben şimdi biraz önce altını
ekonomimiz iyiye gitti.
İyiye gidiyor. Evet. İşte ama eğitime de herhalde biraz daha fazla ağırlık vermemiz lazım ki onda da güzel gelişmeler var aslında son dönemde.
Olabilir.
Yani mesela Kürt kanalı tamam açıldı ama orada Kürt halkını en iyi şekilde bilinçlendirecek, yani onlara bir şekilde yıllardan beri verilmiş bir zehir var. Yani bu işte Marksist kafa, komünist kafa bir şekilde telkin ediliyor, anlatılıyor. Zaten terör örgütünün ana beslendiği kaynak bu. O kaynağı kurutmaya yönelik ciddi bir faaliyet göstermek lazım.
Bunu yapanlar bunu silahla, topla, tüfekle değil.
Değil. Tabii tamamıyla fikir. Siz zaten o insanı fikir olarak kafasında o nefreti meydana getiren temel noktayı ortadan kaldırırsanız otomatik olarak onun nefreti ortadan kalkar. O zaten daha çıkmaz
ki. Tabii akılcı olmak lazım ve bizim ülkemiz her zaman mutedil bir dışişleri yürütmüştür. Yani hiçbir zaman böyle hani çok duygusal tavırlarla veyahut hani diplomasiye uymayan veyahut kendinden beklemeyen bir şey göstermemiştir. Siz içinde olarak çok daha iyi biliyorsunuz.
Doğrudur.
Yani ülkemizin tabii eski imparatorluktan gelen o diplomatik şeyin de etkisi vardır. Atatürk dışişlerine verdiği önem de ve yetişme, mesela sizin yetişmenizde hariciyecilerin eski tabirle yani siyasal bilgilerde yetişme tarzı değil mi? Yani ülkeye evet, hizmet doğru. Anlayışı.
Doğru, doğru. Herkes kadar tabii, biz de ettik
tabii,
yani.
Tabii.
Bazı mühendisler, bazı doktorlar, bazı subaylar, generaller ne kadar hizmet ettiyse bazı büyükelçiler de hizmet etti.
Evet, evet.
Daha az tabii, değil, daha çok olduğu iddiasında da değiliz zaten.
Evet.
Kardeşlik, dostluk, dayanışma değil mi? İnsanlık.
Evet, inşallah. Evet.
Ama işte Sarkozy tipi adamlar bunun tam tersini yapıyorlar. Küllendireceklerle bu eski husumetleri, bu eski nefretleri körüklüyorlar. Evet. Yaptığı o adamı.
Evet, kesinlikle.
Peki, o konuda tekrar öğrenmek istediğim bir şey daha var. Şimdi geçmiş dönemlerde de bu tasarılar hep gündeme geldi. Bir şey olmadı ama bu sene burada İsrail siyasi yönetiminin bir rolü olmuş mudur sizce?
Yani en azından dünyanın her yerinde biz İsrail'le dost olduğumuz dönemlerde Yahudi lobileri bize yardım ediyorlardı. Hep yan yana. Yani yaşadım ben bunları Amerika'da falan. El eleydik yani. Hemen onlara koşardık, destek isterdik ve alırdık o desteği. Çünkü tek Müslüman ülkeydik. İsrail'le normal diplomatik ilişkileri olan. İsrail'in birçok tabii vahşetini bilmem nesini eleştiren ama iyi ilişkiler de sürdüren bir ülkeydik. İyiydi tabii ilişkilerimiz.
Şu anda da öyle yani değil mi? Biz sosyal hayatta yani İsrailli vatandaşlara, Musevilere bizim karşılıklı
iş yaptığımız insanlar var, okullarımızda arkadaşlarımız vardı.
Tabii, yani öyle olması lazım. Zaten.
Onların da aynı şekilde yani sonuçta biz her iki ülkenin de ilişkilerinin iyi olmasına gayret etmeliyiz ki ve de aynı zamanda Filistin sorununa da yardımcı olabilirim.
Tabii ve oluyorduk.
Evet efendim, aslında konuşulacak çok şey var.
Tabii.
Yani, ancak sizin tabii tecrübelerinizle ve hakikaten gerçekçi bakış açılarınızla ve iyi niyetli yaklaşımlarınızla biz de öğrendik bazı şeyleri. Evet. İyi oldu seyircilerimiz.
Kendi fikirlerimi söylüyorum. İşte 38 yılın bir birikimi var. 9 yılda politika var. Herkesin kendine göre bazı düşünceler oluyor. Ben de bu düşüncelerimi değerli izleyicilerinizle paylaşmak istedim.
Çok teşekkür ederim.
Her söylediğim de doğrudur. En doğruyu ben bilirim diye bir iddiam da hiçbir zaman olmamıştır. Onu da söyleyeyim.
Yok, hepimiz için zaten sizin mesleğe başlamanızdaki yani kaynak duygu da yani ülkeye iyi hizmet etmek. Yani ülke sevdası. Yani bir sevda işidir. Diplomasi sadece bir meslek değildir. Yani o insanın ruhuyla kaynaşmış yani bir ülkesine hizmet etme aşkı da yapılabilecek bir meslek. Yoksa oradan oraya, oradan oraya sosyal zorlukları çok fazla olan bir şey. O insan onun yüklenmesi için gerçekten böyle imanla, vatanına, ülkesine, hizmete, aşkla bağlı olan bir yapıyla
hareket etmiş lazım. Zor bir meslektir. İyi yani. Tarafları da vardır. Ayrıcalıklı yönleri de vardır. Zor ve tehlikeli bir meslektir ama onu söyleyeyim.
Tabii ki. Şüphesiz evet. İnşallah hepimizin hep ortak amacı ülkemizin daha iyi, yüksek bir seviyeye gelmesi, etrafında örnek olması, demokrasi, insan hakları, hukuk alanında en ileri seviyede olması, ekonomisinin, ahlakının her alanda örnek alacak.
Barışa hizmet, bölge evet. barışına, dünya barışına hizmet etmeliyiz. Çünkü bir çok birikimi olan bir ülkeyiz.
Evet, efendim programımıza konuk olduğunuz için, bizi de misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Ne zaman isterseniz bu ev size her zaman açık olacak.
Çok teşekkür ederim.
Efendim sağ olun, çok teşekkür ederiz, lütfettiniz. Efendim programımızın sonuna geldik. A9'da yeni programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.